Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, yaz bitti. Milletvekilleri için tatil dönemi de sona erdi. Gerçi seçim nedeniyle milletvekillerini partiler pek boş bırakmadılar. Sürekli çalıştırdılar. AK Parti 4 gün seçim bölgelerinde olacaksınız dedi. CHP salı günü grup toplantılarını Türkiye'nin değişik yerlerinde yaptı. Yani milletvekillerini sahada tutmaya çalıştı. Seçmenle yüz yüze olmalarını sağlamak istedi. Gerçi milletvekilleri açısından seçmenle yüz yüze olmak böyle bir ortamda ne kadar sağlıklıdır, özellikle iktidar partisi açısından bilemiyorum. Yani zaman zaman sohbet ediyoruz, tatil falan deyince suratımıza tuhaf tuhaf bakıyorlar, ne tatili der gibi. Çünkü seçmenin tepkileri yüksek, alım gücünün azalması doğal olarak herkesin tepkisine yol açıyor. Böyle bir dönem bıraktık, belki de bazı milletvekilleri için Ankara biraz dinlenme yeri de olacak. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, meclis yeni yasama yılına başlıyor. 1 Ekim'de özel bir oturumla açılacak. Seçim öncesinin son yasama yılı. Gündem yoğun. Genel kurulda ilk konuşulacak olan, görüşülecek olan yasa dezenformasyon yasası olacak. Geçen yıl genel kurula gelmişti ancak tartışmaların uzaması nedeniyle ertelendi. İktidar içinde de farklı görüşler çıktı. Tam emin olamadılar ve o nedenle yeni yasama yılına bıraktılar. Özellikle 29. maddesi var çok tartışılan. Endişe, korku ve panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik yayın yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören bölüm hukukçular tarafından biraz soyut bulundu. Yani endişe, korku ve panik yaratma tabirleri hukuk dilinde biraz uygun olmadı. Daha net olması istenmişti. Yine teklifte yer alan ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse cümlesinde de yoruma açık görüşler ortaya çıktı ve yoruma açık bulundu ve bunların düzeltilmesi konusunda tartışma yaşanmıştı. Yine internet siteleriyle ilgili olan bölümler var. Bunlar da yeniden ele alınması uygun görüldü. Şimdi bu yasa tartışılacak, çok da tartışılacak öyle gözüküyor. Sosyal medyaya belli bir düzen verilmesi de planlanıyor. Bunu işte bazı çevreler sansür yasası diye değerlendiriyorlar. Bazı çevreler ise yani artık bu sosyal medyaya bir düzen vermek lazım. Bu böyle gitmez noktasında görüş belirtiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye gündemine bu girecek ve bu çok tartışılacak. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. Bütçe var biliyorsunuz, önümüzdeki yılın bütçesi 17 Ekim'de sunulacak. Bütçe Plan Komisyonu arkasından genel kurula gelecek. Yine dezenformasyon yasasının arkasından hemen endüstri bölgelerine ilişkin kanun teklifi görüşülecek. HDP milletvekili Semra Güzel'in durumu var. Bunun milletvekillerinin düşürülmesi konusu o konuşulacak. Çay kanunu var. Bu da çok tartışılacak bir yasa. Bu da ele alacak. Kredi Yurtlar Kurumu faizlerinin silinmesi meselesi var. Bu konuda karar alındı ancak meclisten bir yasa çıkması gerekiyor. Meclis gündeminde olacak, bunu çıkaracaklar. Yaklaşık 3 milyon gencin faydalanacağı bir düzenleme. Devlete maliyeti yaklaşık 26 milyar lira olacak. Devlet bir anlamda 26 milyar lira alacağından vazgeçiyor. İcra borçları var. Yine 2000 liraya kadar olan icra takibine uğramış olan 2000 liraya kadar olan borçların tasfiye edilmesi gündemde. Bu yasada meclisten geçmesi gerekiyor. Karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu da gündeme girecek. Arkasından yargı paketi var. Yargı paketi de yeni alınacak ve kira uyuşmazlıklarının zorunlu arabuluculuk sistemine geçmesi ve oraya da yönlendirilmesi gündemde olacak. Çok tartışılan EYT'liler bu konuda mecliste Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir süredir bir çalışma yürütülüyor. Geçen seçimden önce söz verilmişti ama bu seçime kadar geldi, yapılmadı. Bu yasanın da gelmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilecek Sayıştay'ın gösterdiği 3 adaydan birisi Anayasa Mahkemesi üyesi olacak. Bununla ilgili bir çalışma var. Yani diyeceğimiz meclisin gündemi yoğun. Fakat dikkat ederseniz öne çıkan yasaların birçoğu seçimle de çok yakından bağlantılı. Yani bir anlamda seçim ekonomisi diye de değerlendirilebilecek yasalar. Bütün bunları konuşacağız. Evet, Cumhurbaşkanlığı sistemi de meclisin durumu hep tartışıldı. Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Meclis eski başkan vekili Yılmaz Ateş'le. Sayın Ateş, hoş geldiniz.
Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasınız, çok teşekkürler. Ne dersiniz Yılmaz Bey? Hemen isterseniz buradan başlayalım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclis biraz devre dışı mı kaldı?
Biraz değil, bayağı fazla devre dışı kaldı. Çünkü bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi bildiğiniz gibi 150 yıllık bir tarihe dayanır. Bunun 102 yılı Cumhuriyet döneminin meclisi. Hatta 23 diye kabul edersek o 2 yılda Büyük Millet Meclisi dediğimiz 2 yıl Osmanlı'nın halen hüküm sürdüğü döneme denk gelir. Ama 1923'ten sonra alırsak 100 yıllık bir geçmişimiz parlamenter sistemle geçti. 50 yıl öncesi de yine parlamenter sistemdi. Ama maalesef işte 2017'de yapılan anayasa oynaması sonucu başkanlık sistemine geçildi. Tabii bu batılı anlamdaki bir başkanlık sistemi değil. Bize özgü bir başkanlık sistemi oluşturuldu. Denge ve denetleme mekanizması sağlam değil. Hemen hemen tek kişi yönetimine dayalı bir başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. O nedenle meclis o denetim görevini yapamaz hale geldi. Milletvekilleri tabii bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bakanlar dışarıdan atandıkları için milletvekilleri bakanlarla, yani yürütme organı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle vatandaşlar arasında sıkışıp kalıyorlar. Vatandaş milletvekiline ulaştığı zaman milletvekili bakana ulaşamıyor. Ben böyle bir şey var. Ayrıca denetleme görevini yapamıyor. Gen soru yok bildiğiniz gibi.
Evet.
Böyle bir bize mahsus bir sistem oldu. Ama aksaklıkları da var. Bakalım önümüzdeki bu seçim sonucuna göre de herhalde bir çeki düzen verir.
Şimdi tabii biz mecliste sohbet ettiğimiz zaman iktidar partisi milletvekilleri de rahatsız, muhalefet partisi milletvekilleri de rahatsız. Yani dediğiniz gibi iktidar partisi milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor. Zaten AK Parti'nin çeşitli toplantılarında, kamplarında bu konu en çok tartışılardan, konulardan birisi. Yani bakanların kendilerine muhatap almadığını ısrarla söylüyorlar. Yani muhalefet içinde zaten farklı bir durum var. Yani İktidar partisi içinde bunun çok tartışıldığını siz de gözlemlediniz mi hiç?
Tabii iktidar partisi milletvekilleri, siz az önce açış konuşması yaparken, yani milletvekilleri tatil mi yapıyorlar yoksa vatandaştan azar işitmeye mi gidiyorlar? Gerçekten ciddi sorunları var. Bazen iktidar mensubu milletvekillerini de aramak durumunda kaldığımız zaman telefonları mesela ulaşılamıyor, sonra dönüyorlar. Efendim işte köylerdeydik diye. Peki ne oluyor? Vallahi işte bakanlara ulaşamayanlar bizi yapıyorlar, hırpalıyorlar deniyor. Tabii bu bizim 150 yıllık geleneğimize de çok aykırı. Bildiğiniz gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı Büyük Millet Meclisi örgütledi. Yani
Evet.
Mustafa Kemal Atatürk gündüz cephede savaşıyordu. Gece gelip parlamentoya, meclise hesap veriyordu. Oradan geçmeyen karar uygulanamıyordu. Savaş yürüyemiyordu. Bildiğiniz gibi başkomutanlık şeyi, makamı dahi, rütbesi dahi Atatürk'e üçer ay aralıklarla verilmiştir. Böyle etkin bir parlamento, böyle etkin bir meclis şimdi devre dışı kalmış. Bu aynı şekilde yani yargı, yasama, yürütme, yargı erki bir tek kişiyle toplandı. Şimdi onun sıkıntılarını yaşıyor Türkiye. İşte Anayasa Mahkemesi üyesi seçilecek, Yargıtay'a seçilecek, Danıştay'a seçilecek. Bütün bunlar gelip iktidar partisine dayanıyor. Bütün siyasi partiler, sadece iktidar partisi değil, bütün siyasi partilerde parti içi demokrasi işlemediği için otomatikman her makama gelen kişi, yani yüksek yargıya seçilecek kişiler, radyo, televizyon üst kurulu gibi üst kurullara seçilecek kişiler gelip tek kişinin kararına bağlı kalınıyor. Bu muhalefet içinde böyle, iktidar içinde böyle. O nedenle sanırım yani Türkiye şu konuda ciddi bir tahlil yapmak durumunda. Başkanlık sistemine devam edeceksek bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması lazım. Yok parlamenter sisteme geçilecekse de iki ana büyük partinin yani AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin el ele vererek Türkiye'nin gerçeklerine uygun, parlamentonun geçmişine uygun ve bu milletin de o özgürlük, bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konularında da yeni bir düzenlemelerin yapılmasını sağlamak lazım. Bu da iki büyük siyasi partinin işbirliğiyle olabilir kanısındayım. Buna da ihtiyaç var.
Peki siz meclis başkan vekilliği yaptınız uzun bir dönem. Yani bu meclisin daha aktif olması için mesela neler yapılabilir? İlk etapta aklınıza gelen birkaç noktayı sayabilir misiniz?
Şimdi birincisi parti içi demokrasinin işlemesi lazım. Şu anda parlamentoda temsil edilen milletvekillerinin tamamı, yani birincisinden tutun 600. milletvekiline kadar hepsi atamayla gelen milletvekilleri. Ve öyle olduğu zaman da halkın, tabanın, seçmenin, partilisinin sorunlarına ister istemez eğilmek yerine liderinin gözüne girmeye çalışıyor. Böyle bir demokratik mekanizma ta alttan, tabandan, temelden başlamayınca yukarıda da giderek daha da antidemokratik bir yapı oluyor. Şimdi kendini kendi partisinde ifade edemiyor. Mesela benim de uzun süre yöneticiliğini yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir hale getirdi ki grup başkan vekillerini yani milletvekillerini Sayın Genel Başkan atadı. Ama Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir uygulama. Tuttular, grup başkan vekillerinin seçimini kaldırdılar. Genel başkanın atamasına bağladılar. Oysa yani genel başkanın atadığı milletvekilleri, onlara da güvenip de özgürce kendi yöneticilerini seçme hakkı elinde alınır mı? Zaten genel başkanlar kendileri atadıkları için milletvekillerini, mesela diğer partilerde de bu genel başkanlar işaret ediyorlar, milletvekili seçiyorlar. Yani göstermelik de olsa bir demokrasi işliyor. Ama bu taraftan o da işlemez hale geldi. Birincisi konuya dikkat etmek lazım. İkincisi tabii bu parlamentoya geldikten sonra da eğer bakanlar parlamento işinden çıkmayınca, parti içi demokrasi de işlemeyince bu sefer bakanlar da yeni sistemde bir anlamda sekreter görevi, kamu memur statüsünde bir konuma geldikleri için bunların halkla da ilişkileri kopuyor. Bence yine eski sistemde olduğu gibi bir bakanlar kurulunun oluşup bu bakanlar kurulunun meclise karşı sorumlu hale getirmek lazım. Veya bu sistem devam edecekse de mesela bu bakanların tek tek tıpkı Büyük Millet Meclisi kurulduğu ilk dönem yani belki gibi bakanlar tek tek güven oylaması sonucu alınsınlar veya Amerika'da olduğu gibi. O zaman bakanlar tek tek milletvekillerinin güveninden geçmeleri lazım. Bunlar alınırsa elbette ki daha parlamentonda saygınlığı artar, demokraside işlerlik kazanır.
Yani bakanlarda en çok gelen şikayet parlamentoya karşı sorumlu olmadığı için bir tek yukarıya kendisini beğendirmek için çabalıyorlar. Milletvekilini ciddiye almıyorlar eleştirisi var.
Millete karşı da sorumlu olan milletvekili. Haklı olarak şimdi vatandaşın sorunu var. Milletvekili bunu nerede çözecek? İktidarda çözecek, bakanla çözecek. Bakan da milletvekilinin tercihiyle gelmemiş. Veya milletin tercihiyle gelmemiş. Bir nevi sekreter atar gibi, zaten statüde de öyle, sekreter statüsündeler. Yukarıdan Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanı varken de oradan gelen talimatlar haliyle öncelik alıyorlar. Ve milletle, milletvekilleri ve parlamento arasında ve giderek de milletle demokrasi arasında, parlamenter sistem arasında bir soğuma, halkın demokrasiye olan ilgisi, sevgisi de böylece azalmış oluyor.
Şimdi eskiden mecliste klasik gördüğümüz manzara şuydu. Özellikle Anadolu'dan gelen milletvekilleri peşlerinde sürekli bir güruhla dolaşırlardı. İşte restorana girerler, en az 8-10 kişi beraber yemek yerler. Yani seçmenleri gelirdi. Şimdi o manzara eskisi kadar yok galiba. Çünkü mesela zaman zaman geliyorlar. Bize de işte vatandaş geliyor. İşte bir meselesi var, çözmek istiyor. Ben onlara milletvekili, bak şu sizin bölgenin değil mi falan diye sorduğum zaman karşıma şöyle yanıtlarla çıkıyorlar. Ya bize milletvekili lazım değil. Cumhurbaşkanı'nda danışman tanıdığım var mı? Yani bu anlamda bir havaya girdi. Eskiden hiç alışık olmadığımız bir durum sanki.
Ya tabii meclis 3 dönem milletvekilliği yapmış, üstünde üstlük meclis başkan vekilliği yapmış biri olarak söylüyorum. Bu manzaralara ben de şahit oluyorum ve çok üzülüyorum. Evet. Yani atanmışlar seçilmişlerin üstünde. Evet. Şimdi böyle bir demokratik sistem olmaz. Ve belirttiğiniz gibi şu anda atanmışlar seçilmişlerin üstünde. Çünkü seçim milletin yani şey de olsa, liderin tercihi de olsa, ama milletin oyuyla seçilenler maalesef atanmış o danışmanlar kadar kamuda etkin değiller.
Evet, yani bir milletvekiline şöyle bir soru yöneltmiştim. Yani böyle bir tartışma oldu. Çok meclis kulisinde, bahçede çok da biraz sitemleri de vardı. Biraz da gergin de herhalde bir sorunu olmuştu. Milletvekilliği mi, belediye meclisi üyeliği mi dedim. Kesinlikle belediye meclisi üyeliği dedi ki çok yani acı bir ifadeydi. Belki o anki ruh haliyle söyledi ama sıkıntılı.
Bizi, bir şey söyleyeyim mi? Bu belediye meclisi üyeliği öteden beri çok cazip bir tercihtir. 1999 yılı seçimlerinde yerel seçimlerle genel seçimler bir arada yapılmıştı. Vallahi biz milletvekillerine belediye meclis üyelikleri kadar ilgi yoktu.
Evet. Eyvah, bu da tabii farklı bir tartışmayı da beraberinde getirebilir.
Maalesef, maalesef. Yani belediye meclisi, belediye çarkı eşlerliği de ayrı evet. Bir sorun.
Evet. MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli meclisin etkinliğini arttıracak düzenlemelerden söz etmişti. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Fakat yani ortaya çıkacak manzara, yani seçim 3 aşağı 5 yukarı işte ana hatlarla sonuçları işte araştırma şirketlerinden şuradan buradan görüyoruz. Şimdi anayasayı değiştirmek eskisi gibi kolay değil. Nitelikli çoğunluk gerekiyor. Yani referanduma gitmek için bile yüksek bir oy gerekiyor. Anayasa değiştirmek için de 400 oy gerekiyor. Evet. Şimdi bu koşullarda bu nasıl olacak, nasıl değiştirecek? Yani eğer anlaşılmazsa siyasi partiler bunu nasıl yapacaklar?
Şimdi İsmet Bey, trajedi bir durumdayız. Ben 3 dönem milletvekilliğimde parlamenter sistem döneminde yaptım. Evet. Başkan vekilliğimde o dönem yaptım. Şimdi o zaman da parlamenter sistem o kadar sulandırıldı ki, bu evet. Sulandırılma sonucudur ki bu sistem geldi. Bu sistem geldi. Şimdi muhalefet 2019'dan beri, yani aşağı yukarı 4 yıla yaklaşıyor. 4 yıla yakın bir süredir erken seçim, erken seçim diyor. Peki programınız ne? Efendim, parlamenter sistem. Peki parlamenter sistemden ne anlıyorsunuz? Türkiye'nin Siz az önce saydınız. Milletin o kadar çok sorunları var ki. Yoksulluk var, işsizlik var, sağlık sorunu var, tarım var, hayvancılık var, eğitim var, ulaştırma var. Var da var. Şimdi bunlara da bir şey sunulamıyor program. Parlamenter sistemde parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani nedir, neyi kastediyorsunuz dediğiniz zaman ona da bir cevap veremiyorlar. O nedenle parlamenter sistemin nasıl güçlü hale geleceğini doğrusu ben de merak ediyorum. Yani nasıl yapacaksınız da güçlendireceksiniz? Sayın Bahçeli de bu kervana katıldı. Parlamentoyu güçlendireceğiz. Peki parlamentoyu güçlendirmenizin yolu az önce söyledim. Kardeşim parti içi demokrasi işletecek misin? Erken seçim isteyen partiler kendi kongrelerini yapmıyorlar.
Evet.
Yaptıkları kongrenin kararlarına uymuyorlar. Peki milletvekillerinin kendi grup başkan vekillerini seçme hakkı yok. Ve peki nasıl olacak bu? Yani parlamento nasıl güçlü olacak? Güçlü demekle güçlü olmuyor ki. O geçmiş parlamenter dönemde siz de yani gazetecilik yaptınız,
Evet,
görebilirsiniz.
evet.
Odanın birinde toplanıyordu Anayasa Komisyonu. A liderin yolsuzluk dosyası görüşülüyordu. Cep telefonları açık. Bak ben oyluyorum. Kabul edenler X odada da B parti genel başkanının yolsuzluk dosyası görüşülüyordu. Telefonlar üzerinde canlı yayında karşılıklı birbirini
Atlıyorlardı.
aklıyorlar.
Evet.
Şimdi
Ne yazık ki.
buralardan buraya geldik. O nedenle başkanlık sisteminin aksayan yönleri var. Tamam. Ama şeyin parlamenter sistemin yok muydu? Sistemin kendisinden mi, uygulamalardan mı? Başkanlık sistemine şeyine uygun olarak karakterine uygun olarak uygulayan ülkeler var. Ama şimdi bu şunu gösteriyor. Ya parlamenter sistemi de suistimal ettik, başkanlık sistemini de. Yani siz ne kadar demokrasi demokrasi derseniz deyin, eğer demokrasi kültürü uygulayıcıların beyninde yer edinmemişse, onu içimize demokrasi içimize sindirememişsek,
Evet.
sadece iş tüzüğü yazarak, anayasa yazarak demokrasiyi güçlendirilmiş hale getiremeyiz. Hep söylenir, İngiltere'nin anayasası yok. Ya dünyanın yani en önemli devletlerinden biri. Ama geleneği var, göreneği var. Demokrasinin geleneği var. Bu böyle güçlü hale getirilir. Yani demokrasiler tıpkı şey gibidir, bir bitki gibidir. Bir bitkinin var olabilmesi için üç tane koşul lazım. Bir, önce toprak, hava, su. Ve bunlardan biri olmazsa, toprak olmazsa zaten olmaz. Bunlardan biri olmazsa da o bitki özürlü hayata kavuşuyor ve hayatı boyunca da özürlü devam ediyor. Şimdi bizde de demokrasi için de bunun temel koşulları var. Birinci koşulu dediğim gibi parti içi demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlüklere saygı. Yani benim özgürlüğümün sınırı da sizin özgürlüğünün sınırında biter. Şimdi bunu biz içimize sindiremediğimiz sürece, bu beyinlerimizi demokratik hale getiremediğimiz sürece, demokrasinin gelenek ve göreneklerini çiğnersek, hukukun üstünlüğü yerine güçlünün hukukunu ikame edersek, hangi sistemi getirirsek getirelim, bundan güçlü bir demokrasi çıkmaz. Güçlü parlamenter sistemden amaç sağlıklı bir demokrasidir. Ama bu koşullarda da sağlıklı bir demokrasi maalesef Türkiye'de yaşamını sürdüremiyor.
12 Eylül'ün getirdiği yasalar galiba bunlar değil mi? Yani nedense kimse 12 Eylül'e karşı çıktı ama yasalarına itiraz etmiyor. Özellikle siyasi partiler yasasına.
Ya çok ilginç, çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi mesela bu yürürlükte olan anayasa 12 Eylül Anayasası ama
Evet.
bildiğiniz gibi 175-176 maddeden oluşuyor. Tam 180 19 defada toplam 183 madde değiştirildi. Yani bir maddesi 3-4 defa değiştirildi
Evet.
ve 176 maddelik anayasa 183 defa değişiklik gördü, oynandı üzerinde. Ama her ne hikmetse, yani anayasada oynanıyor da, ama nitelikli çoğunluk aranmayan siyasi partiler ve seçim kanununda bu değişiklik yapılmıyor, dokunulmuyor. 12 Eylül mantığı aynen devam ediyor. Üzülerek söylüyorum. 12 Eylül'de de yargılanmış biri olarak söylüyorum. 12 Eylülcülerin parti içi demokrasi anlayışı bugünkü anlayıştan daha demokratikti. Çünkü onların getirdiği seçim kanununda mesela ön seçim var, merkez yoklaması var, eğilim yoklaması var. Ama şu anda hiçbir parti, vazgeçtim ön seçimden. Ön seçim bildiğiniz gibi parti üyesi bütün üyeler tarafından belirleniyor, oylanıyor. Eğilim yoklaması dediğimiz delegeler tarafından belirleniyor. Merkez dediğimizde parti meclisleri belirliyor. Şimdi hepsi merkezden atanıyor. Yani o nedenle az önce ifade ettiğim gibi biz bu kafalarımızı demokratikleştirmediğimiz sürece, demokrasiyi içimize sindiremediğimiz sürece hangi yasalar getirirse getirsin maalesef ucubeliğe devam eder.
Evet. Efendim, genel şöyle bir kanı var. Cumhurbaşkanlığı sistemi tutmadı gibi. Siz katılıyor musunuz buna?
Şimdi bizim parlamenter sistem geleneğimiz var ama bir de başkanlık sistemi geleneğimiz de var.
Evet.
Başkanlık geleneğimiz belediyelerimiz kurulduğu günden beri başkanlık sistemiyle yönetiliyorlar. Örneğin mesela şu anda Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti belediye meclisinde azınlıktalar.
Evet.
Başkan yani CHP ve İyi Parti'nin desteğiyle seçildi. Ama mecliste çoğunluk AK Parti ile MHP'nin elinde. Aynı şekilde İstanbul'da öyle. Çok iyi bilirsiniz. Eskişehir'de uzun süre Yılmaz Hoca bu şekilde yönetti. Demek ki bir uzlaşıyla eğer şey olursa bir gelenek sürdürülebilirse bir araya gelip o ilin kentin çıkarları nasıl göz önüne alınarak iktidar ve muhalefet birlikte çalışabiliyorsa pekala parlamentoda da çalışılabilir. Ama parlamentoda getirilen bu düzen özellikle bu denge ve denetim konusunda bir ayar yok. Yani bir ayar yok. Olduğu gibi her şey tek kişiye indirgendi. Yani kanun hükmünde kararnameler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini görüyor. Yani bütün uygulamalar kararnamelerle götürülüyor. O nedenle başkanlık sistemi, yani şuna az önce ifade ettiğim gibi tabii gönül ister ki bütün partiler katılsın. Ama özellikle de iki parti, iktidarla ana muhalefet partilerinin bir araya gelip ya Türkiye'nin hangi sorunları var, bu sorunları hangi sistem içinde daha iyi çözebiliriz, daha sistemli hale getirebiliriz üzerinde bir görüş birliğine varıp o anayasayı da böyle bir bilek güreşine dönüştürmeden o anayasa değişikliğini sağlamamız lazım. Az önce ifade ettiğiniz gibi şimdi milletvekili sayısı 600'e çıktı. Yani sadece referanduma götürebilmek için dahi 360 milletvekili gerekiyor.
Evet.
Referandumsuz için de 400'ü aşmanız lazım, 400'ü bulmanız lazım. Şu andaki parlamentoda da bu sağlanamadığı gibi önümüzdeki yıl oluşacak parlamentoda da böyle bir çoğunluğun sağlanabileceği kanısında da değiliz. Yani 360 her muhalefet grubu yani Millet İttifakı veya iktidardaki Cumhur İttifakı'nın sağlayacağı görünmüyor. O nedenle Türkiye bu sorunlarını böyle bir çıkmazda iki arada bir derede bırakmak yerine oturup el birliği el ele vererek buna bir çözüm bulması lazım.
Evet. Yani bütün herhalde ben 80 öncesi de hatırlıyorum. Daha sonra da zaman zaman oldu. Yani iktidardaki o zamanın şeyle başbakanla ana muhalefet partisleri zaman zaman görüşürler. Çok kritik meselelerde ortak tavır alırlardı. Türkiye bu şeyleri, gelenekleri biraz sanki yok etti. Keşke
Maalesef öyle, evet.
törenlerde böyle çok toplumun da göz önünde eğreti bir el sıkışma, yani düşünün o hale geldik gibi el sıkışma bile haber oluyor. Bu tuhaf bir durum herhalde.
İsmet Bey, bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi siyasi partiler birbirlerinin hasımları değil, siyasi rakipleridir.
Evet.
Şimdi siz eğer karşınızdaki partiyi bir düşman olarak görürseniz, onun geleceğini, kendi geleceğiniz için tehlike görürseniz, o zaman dediğiniz manzara ortaya çıkıyor. Ve şu andaki durum da sizin izah ettiğiniz gibi. Yani göstermelik, el sıkışma, işte kerhem bir böyle bir selamlaşma falan. Ya oysa gelip bir araya gelip ya Türkiye'nin sorunlarını bir konuşmaları lazım. Ne
Evet.
oluyor? Nasıl bakılıyor? Yani şimdi çevremiz bir sürü sorunlar yumağı haline geldi. Orta
Evet.
Doğu'su öyle, Balkanlar öyle, Kafkasya'sı öyle, Ege Denizi öyle, Akdeniz öyle, Kıbrıs öyle. Yani bu konuda da iktidarla muhalefet bir araya gelip buna bir çözüm doğrultusunda bir tavır, ortak bir tavır koyamazsa Ne zaman koyacaklar? Bunlar birbirlerine böyle hasım değil ya. Bunlar birbirinin kardeşim A partisi de B partisi de gelse bu ülkeyi yönetecek, kurallar içerisinde yönetecek, demokratik kurallar içinde yönetecek, yasaları da demokratik olacak. Sadece yasa olması yetmiyor, onun bir de hukuki temele dayanması gerekiyor. Böyle bir sorunumuz var. Türkiye inşallah bunu da yani kısa bir sürede çözer ama şu andaki tartışmalara baktığımız zaman da maalesef orada da böyle pek olumlu bir izlenim göremiyorum.
Yılmaz Bey, yine uzun süre meclis başkan vekilliği yaptınız. Şöyle bir manzara çıkarsa, seçim yaptık. Cumhurbaşkanı A kişisi oldu, A partisinin adayı oldu. Mecliste B, C, D partilerinin koalisyonu hakim oldu. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanı bir ittifaktan diyelim, meclis çoğunluğu da başka bir ittifaktan. Ne olur?
Yani eğer bir araya gelip bir uzlaşma ortamı olmazsa kavga olur.
Evet.
Kısır döngüler olur, kısır çekişmeler olur. Bunu geçmişte biz sadece bu sistemde mi yaşıyoruz? Parlamenter sistemde de yaşadık. Ben 12 Eylül döneminde gazeteciydim. Yani o dönemde. Yankı Devleti Yazışehir Müdürü'ydüm. Çağdaş Gazete Derneği başkanıydım. Ya iki siyasi ana akım parti bir araya gelip bir cumhurbaşkanını seçemediler. Evet. Askeri darbenin de gerekçesi yapıldı. O darbe ondan mı yapıldı? Yok. Ama kamuoyuna gösterilen gerekçe o oldu. Ve Türkiye büyük bir kayba uğradı. İnsan kaybımız oldu, can kaybımız oldu ve en önemlisi demokrasimiz çok gerilere gitti. Bir 50 yıl geriye gittik. Şimdi şu anda şikayet ettiğimiz, bakın aradan geçmiş 40 küsur yıl halen bu anayasa ve siyasi partiler kanunu düzeltememişiz. Bu ne demektir? Ya 50 yıl geriye gitmişiz demektir. Evet. 12 Eylül'den önceki siyasi partiler yasası ve seçim kanunu bundan daha demokratikti. Anayasa daha demokratikti. Hepire geriye gidiyoruz. Şimdi bu nereden oluyor? Bu anlayıştan geliyor. Siyasi partiler birbirlerini siyasi bir rakip olarak değil, siyasi bir siyasi unsur görmüyorlar. Bir karşı düşman gibi, bir karşı kamp gibi görüyorlar. Ya bu anlayışla Türkiye yönetilmez. Yani bırakın Türkiye, dünyanın hiçbir demokrasisinde de bu tür anlayışlar prim bulmaz. Biliyorsunuz Almanya'yı Almanya yapan oradaki Judu ile SPD'nin işbirliği yapmasından kaynaklandı. Geldiler bir araya, düzelttiler. Sistemi kurdular. Ondan sonra sırayla o geldi, diğeri gitti. Falan böyle oldu. Yani Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Seçmenlerin de bence siyasileri buna zorlaması lazım. Yoksa dediğiniz gibi yani böyle bir manzarada çıkabilir, çıkmaz diye bir şey yok. O zaman nasıl yerel seçimleri muhalefet aldı 2019'da. O günden bugüne Türkiye'nin hiçbir sorunu ciddi oranda Türkiye kamuoyunun gündemine gelmiyor kardeşim. Evet. Kim seçilecek, kim olacak, ne olacak, ölçüsü ne olacak, cinsiyeti ne olacak, mezhebi ne olacak gibi çok kuru, yavan, günümüzün Türkiye'sine yakışmayan bir tempoyla 3 yılımızı doldurduk. 4. yıla giriyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde böyle bir manzara ortaya çıktığı zaman eğer biz bu beyinlerimizi demokratikleştiremezsek, yani demokrasiyi biz içselleştiremezsek bilmeliyiz ki önümüzdeki dönemde Türkiye için kayıptır. Niye kayıptır? Arkasından bir de yerel yönetimler var. Yani Mart'ta da yerel yönetimler var. 8 ay sonra da yerel yönetimlere gidiyor. Bu süre, 8 aylık süre yine bu kavgayla geçecek. Yerel seçimlerde de başka bir manzara çıkarsa yine kısa bir zamanda yine seçim görülebilir. O nedenle bu şeyi bizim siyaset anlayışımızı, demokrasi kültürümüzü değiştirmemiz, geliştirmemiz lazım.
Evet, meclis cumartesi gün özel gündemle açılacak. Yeni yasama yılı başlayacak. Hep beraber izleyeceğiz. İnşallah verimli bir dönem geçer. Seçime kadar da Türkiye'nin sıkıntıları bir anlamda düzelir. Ve meclisten de Türkiye'nin ihtiyacı olan yasalar teker teker çıkar. Artık öyle bir dileyelim Temennimiz bu olsun. Evet, gelelim siyasetteki gelişmelere. Millet İttifakı'nda sorun mu yaşanıyor? Sizin kulağınıza gelen bir şey var mı? Çünkü Türkiye gündemi sürekli bunu tartışıyor da onun için söylüyorum. Yani sürekli Kılıçdaroğlu onu dedi, Akşener bunu dedi. Televizyonlar önünde yapılan açıklamalar var. Nereye gidiyor? Sizde CHP tabanıyla da çok yakın ilişkileriniz var.
Sağ olun. Şimdi İsmet Bey, sorun şurada. Yani kulağımıza değil gözümüze sokuluyor.
Evet.
Yani Millet İttifakı'ndaki bu olay. Yani çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptım. Siyasette de yöneticilik yaptım. Ben böyle bir anlayışı doğrusu göremedim. Yani şu anda öyle bir şey ki, şimdi 6 siyasi parti bir araya geldi. Bu 6 siyasi parti ilk deklarasyonu bildiğiniz gibi dediler ki Cumhurbaşkanını bu masa seçecek ve ortak seçeceğiz. A partisinin oyu çok, diğerinin küçük gibi bir oraya bakmayacağız. Cumhurbaşkanı adayı burada oy birliğiyle çıkacak, görüş birliğiyle çıkacak dendi. Fakat şimdi bir süre sonra bir baktık, yani izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin daha somut olması için ben isim vermekte de bir sakınca görmüyorum. Şimdi ittifakta olmadığı söylenen HDP İYİ Parti'yi terbiye etmeye kalktı. Yani bir anlamda vesayet veya vekalet savaşıyla ve o masada yer alan partiler birbirini dış unsurlarla terbiye etmeye kalktılar. Çıktı, dedi ki HDP'nin sözcüleri, efendim biz Meral Akşener veya Mansur Yavaş'a aday olurlarsa oy vermeyiz dedi. Yani nereden çıktı? İttifakın içinde değilsin. Şimdi eğer gerçekten siz Cumhuriyet Halk Parti'den birini istiyorsanız veya Kemal Bey istiyorsanız, yani onun iradesi dışında da bir beyan etmemeniz lazım. Size gelip destek isteyen de yok. Adaylar da ortaya çıkmamış. Şimdi CHP'de bazı kaynaklar HDP ile şeyi terbiye, İYİ Parti'yi terbiye etmeye kalktılar. Şimdi İYİ Parti döndü, kendi il başkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi gibi dünyanın en köklü partilerinden biri olan ve ana muhalefet parti görevini üstlenen partinin genel başkanını kendi İstanbul il başkanıyla terbiye etmeye kalktı. Yani şimdi eğer İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir ama kardeşim sen başka partinin iç işlerine karışıp da başka partinin üyesi olan belediye başkanı olur, milletvekili olur. Sen hangi hakla, hangi yetkinle onlara adayı gösteriyorsun? Partisi göstersin, siz tercihinizi yapın. Siz gösterin, onlar yapsın. Sonra bununla bu şeylerle yetinilmedi. Bir sayın genel başkan kalktı dedi ki Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye'de ilk savaş çıkar. Niye? Mezhebinden ötürü. Ya şimdi yani bu toplumun en kırılgan fay hatları. Orta Doğu bugün kan gölüne dönmüşse bu fay hatlarının kırıklığındandır. Bunlarla oynandığı içindir. Şimdi buna yani bu benzini döktü ama muhalefet partisinin, ana muhalefetin genel başkan yardımcısı Sayın Kuşoğlu da o dökülen benzine çakmağı çaktı. Dedi ki bu altılı masa eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na aday göstermezse masa dağılır. Ve Alevi olduğu için seçilmemiş olur dedi. Yani Sayın Özdağ'ın döktüğü benzine bu da çakma tuttu. Ateşe veriyor. Şimdi bunlar ya bu sonra bunlarla yetinilmedi. Tuttular. Şunu yaptılar. İki genel başkan kamuoyu karşısında birbirini eleştirmeye başladı. Ya kardeşim 36 defa bir araya gelmişsiniz. Siz bir aradayken bunları konuşmuyoruz. Aday diyoruz, aday yok. Program diyoruz, program yok. İlke diyoruz, ilke yok. Peki ne yapıyorsunuz 36 defa bir araya gelip de ne konuştunuz? Ne yaptınız? Şimdi o da yok. Şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta Perşembe günü İzmir'de yaptığı konuşmada tuttu, benimle misiniz, benimleyseniz hissetmek istiyorum dedi. Bunu tutup önce partime söylendi dedi. Partine söylense dahi olabilir bir şey değil. İsmet Bey, bunca yıllık deneyimime dayanarak söylüyorum. Okuyan biri olarak söylüyorum. Ben siyasi hayatımda da okuduğum siyasi hayatta da bir genel başkan kendi kadrosunu, kendi çalışma arkadaşlarını kamuoyuna şikayet etmez. Ha parti içinde dediler ki ya bir söz vardır bildiğiniz gibi kızım sana söylüyorum geldim sen anla. Meral Hanım da gelin olarak dedi ki kardeşim benim Sayın Kılıçdaroğlu'na büyük şükran borcum var. Minnet duyuyorum, şükran duyuyorum. Kaldı ki CHP'li bir sorunu olmadığını ifade etmek için de babam da CHP'li dedi.
Evet.
Ama dedi ben seçilebilir bir aday istiyorum. Bu demektir ki ana muhalefet partisinin genel başkanı seçilemez diyor. Ya kardeşim madem buysa görüşleriniz bir araya geldiğiniz zaman kapıları kapattığınız zaman bunları konuşsanız da şimdi siz bunu kamuoyu karşısında bu kadar birbirinizi idare edemezken 6 kişi birbirini idare edemezken bu 6 kişi 85 milyon kişiyi idare edebileceğine ilişkin güveni nasıl bu millete verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten bir akıl tutulması var. Bir mantık var. Bugün herhalde Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu görüşecek mi veya görüştüler mi?
Görüştüler, görüştüler.
Görüştüler. Ne olduğu izleyemedim ama ya bir araya yani geçen hafta Perşembe konuşacağına, Meral Hanım Salı günü konuşacağına bekle Perşembe günü konuş. Ya bekleyin Pazar günü konuşun altınız bir arada. Şimdi
Evet.
böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o yetinmiyor. Bir başka Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili de bugün baktım o da Meral Hanım'a ayrı bir ayar veriyor. Diyor ki bu altılı masadan çıkan aday bizim adayımızdır. Birileri biz destekleriz. Birileri de o olursa ben olmam diyorsa o zaman kalksın gitsin diyor. Yani bu kadar halkın büyük bir umut bağladığı bir şeyi, hareketi maalesef bu altı genel başkan telef edip gidiyor. Yazıktır, günahtır. Oysa kamuoyu bunların kendi içlerindeki bu sorunları izleyeceğine, yani tartışma programlarına katılıyorsunuz. Zevkle de izliyorum.
Sağ ol.
Şimdi onun yerine ya Türkiye'nin şu işsizlik sorununu nasıl çözeceğiz? Enflasyonu nasıl indireceğiz? Üretimi nasıl artıracağız? Katma değeri yüksek üretime nasıl geçeceğiz? Ya bunları konuşsak ya. Mesela muhalefetin Millet İttifakı'nın programı şimdi hazır olsa da ya kim aday olacağını konuşmak yerine bunları konuşsak, mesela bu eğitimi konuşsak, bu uzay çağını konuşsak, iletişimi konuşsak, nitelikli üretimi konuşsak olmaz mı? O nedenle yani kendi kendilerine sorun yaratıyorlar ama Türkiye'ye de yazık ediyorlar.
Evet. Efendim son bir konumuz Kemal Bey'in Amerika ziyareti. Şimdi çok tartışılıyor. Şimdi neden tartışılıyor? Biliyorsunuz Amerika şu andaki devlet başkanı, tabii o da ayrı bir vaka, evlere şenlik. Yani herkes artık şey oldu, dünyanın mizahı olmaya başladı. Her gün bir pot kırıyor, her gün bir olayı var. Bazen boşluğa el uzatıyor, bazen ölmüş kişileri arıyor salonda. Taziye mesajı yayınladığı kişileri soruyor. Burada olacaktı, nerede diyor. Yani her gün hemen hemen bir vakası var bir Amerikan başkanı. Seçim kampanya sırasında bir ifade kullandı. Dedi ki, Türkiye'de artık darbe yapmayacağız. İktidarı devirmek için muhalefeti destekleyerek sonuç alacağız dedi. Tabii bu Türkiye'deki seçimlere müdahale gibi algılandı ki başka türlü de bunu herhalde algılanamaz. Şimdi bu koşullarda Kemal Bey Amerika'ya gidiyor. Peki niye gidiyorsun bu aralarda? Kimle konuşacaksın? İşte orada dedi ben mevcut yönetimle prensip olarak konuşmam. Oradaki işte aktivistlerle konuşacağım. Tabii mevcut yönetimle konuşmam diyor ama dışişleri yetkililerle konuşacağı gündeminde gözüküyor. Yani ne dersiniz? Siz mesela CHP'de eski görevde olsaydınız, genel başkan yardımcısı olsaydınız, Kemal Bey'in bu Amerika ziyaretine evet der miydiniz, karşı mı çıkardınız?
Şimdi tabii niye gidiyor? Doğrusu ben de anlayabilmiş değilim. İsmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genel başkanı resmi bir görev olmadan, resmi bir davet olmadan kalkıp bir başka ülkeye gitmemiştir. Hele hele Amerika'ya hiç gitmemiştir. Hatta siz olsaydınız ne yapardınız dediniz. 2009 yılında Obama Türkiye'ye geldi. Bildiğiniz gibi onlar geldiği zaman parlamentoda grubu olan siyasi parti liderleriyle de görüşüyorlar. Sayın Baykal'la da görüştüklerinde Sayın Baykal'dan etkilenmiş olacak ki Amerika'ya davet etti. Yani bir gelseniz de Amerika'da bunları daha geniş bir zamanda konuşsak diye. Deniz Bey de kabul etti bu teklifi. Fakat bildiğiniz gibi bu Ankara Büyükelçileri önce Deniz Bey'i ya başkan yardımcısıyla görüştürme uğraşına girdi. Biz onu kabul etmedik. Sayın Onur Öğmen yürütüyordu bu temasları. Biz kabul etmedik. Sayın Obama'yla tam işte bir görüşme olanağı programı yapılırken bildiğiniz gibi o komplo sonucu Deniz Bey görevinden ayrıldı. O öyle kaldı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hele hele Amerika'ya görevi dışında gitmemişlerdir. Neden gitmemişlerdir? Cumhuriyet Halk Partisi emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren ilk siyasi harekettir ve başarıya götüren ilk partidir, devlettir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri, felsefesi de anti-emperyalisttir. O nedenle de emperyalizme böyle mesafeli durur. Bu partinin kurumsal bir kimliğidir, kurumsal bir politikasıdır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu şöyle anlayamıyorum. O Sayın Saymaz'a verdiği demecinden baktım az önce. Diyor ki vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Bu vahşi düzene meydan okuyorum. İyi insanlar orada da var. Onlarla beraber gidip bu düzene karşı mücadele edeceğim diyor. Ya kardeşim şimdi sen
Şimdi vahşi
bu
kapitalizm merkezine
anlayışla
gidiyorsunuz.
bu vahşi merkezin kapitalizm merkezine gidiyorsun. Bir. İki, iktidara gelirsen ekonomiyi neoliberalizmin, vahşi kapitalizmin Türkiye'deki bir numaralı uygulayıcısına da Türkiye'nin ekonomisini teslim ediyorsun. Şimdi böyle bir çelişki olabilir mi? Eğer sen bu emperyalizm, bu yani ne oluyoruz? Bir kendimize gelelim ya. Yani şeye gidip Washington'da, New York'ta vahşi kapitalizmin hangi kalesini yıkacaksın? Yani arkana aldığın şeyleri de o işgale mi gidiyorsun o ülkeyi? Yani bir nezaketin dışında bir ifade. Yani CHP Genel Başkanı'nın böyle bir ifade kullanmaması lazım. Ya yani buna bir düzen verilmesi lazım. Şimdi bu kadar zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi bir komplo sonucu olduğu WikiLeaks belgelerinde de var. Bu komployu kim kuruyor? Amerika kuruyor. Dışişleri Bakanlarının vesairelerin raporları yayınlandı. Peki Biden daha aday adayken yani bugünkü Cumhurbaşkanı daha aday adayken sizin az önce söylediğiniz ifadeyi kullandı. Ayrıca şunu söyledi. İstanbul seçimlerinde muhalefete biz kazandırdık. Ya
Evet.
yani orada muhalefete CHP'ye yakışan hadi canım sen kim oluyorsun ya? Sen gölge etme. Başka ihsan istemem demen lazımdı. Bu bizi kardeşim iktidara bu millet getirdi. Ve bu milletin iradesiyle biz buraya geldik demesi gerekirken maalesef Biden'ın bu sözü muhalefetin iliklerinin içini boşalttı. Yani ilkelerini boşalttı. Özünü boşalttı. Bütün o ilkelerinden, prensiplerinden, o anti-emperyalist özelliklerini bir anda unutur oldular. Biden'ın bu sözünü kendilerine bir iktidara gelmenin aracı olarak görüyorlar. O nedenle niye gidiyor doğrusu anlayabilmiş değilim. Ama gitme zamanı değil. Eğer bir yere gidecekse bu millete gidecek. Bu iktidara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millet getirir. Yoksa dışarıdan dış destekler, bir aydınla, bilmem şununla bununla iktidara gelinmez.
Evet, yani Amerika'dan iktidar bekliyormuş gibi bir hava doğuyor. Tabii çok tartışılacaktır. Şimdi bir de yani zamanlama da çok tuhaf bir noktada. Yani Türkiye'nin etrafını Amerika tarafından bir kuşatma sanki yaşanıyor. Yani bir bakıyorsunuz işte Irak'ta Türkiye karşıtlığını kışkırtıyor. Suriye'de sınırımızın hemen dibinde 5-10 kilometre mesafede terör örgütüyle ortak tatbikat yapıyor. Kullanılan silahlara bakıyorsunuz. Yani Türk ordusuna yönelik silahlar. Rumlara silah ambargosu uyguluyordu. Onu kaldırıyor tam kritik bir zamanda. Amerika'daki psikolojik harekat uzmanları Rumları silahlandırma zamanı diyor. Yunanistan'ın kışkırtmaları var. Daha yeni işte Amerika'ya verilen çok sayıda üs var. Sürekli yığınak yapılıyor. Dede Ağaç neredeyse tankla doldu. Gemi şey limanı genişletiliyor. Yani boğazlar bir anlamda kapatılmaya çalışılıyor. Girit'te yine benzer bir durum söz konusu. Yani işte bu arada terör hareketlendiriliyor. İşte en son Mersin'de yaşadığımız terör olayı. Yani böyle bir ortamda, yani Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izlediği bir dönemde oraya gidip oraya yani böyle bir dostane tavır içinde gözükmek, yani CHP'ye de oy kazandırır mı? Onu da bilmiyorum.
Şimdi İsmet Bey, bu sizin saydığınız sorunlara bir çok sorun daha eklenebilir. Yani geldiler, Ege'deki 18 ada işgal edilmiş. İşgal ettirilen silahlar Amerika'nın hibe ettiği silahlar.
Evet.
Orada Yunanistan'da hem S-300 var hem Patriot var. Ama bize savunma sistemini vermediler. Rusya'dan alıyoruz. Ona da engel oluyorlar. Şimdi böyle bir dönemde...
Veyahut da karşı çıkıyorlar. Aldık artık. Engel olamadılar.
Evet. Karşı çıkıyorlar. İki, ya Doğu Akdeniz'de sınırı en uzun sınıra sahip olan ülkeyiz biz. Evet. Amerika 10 bin kilometre ötede geliyor. Burada hak iddia ediyor. Ama evet, en büyük sınıra, en uzun sınıra sahip olan Türkiye'nin hakkını gasp ediyor. Oradaki evet, söz konusu olan rezerv 55 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Ya bunun yani onda biri Türkiye'ye bırakılsa razı olacağız da o dahi binde birine falan indiriyorlar. Şimdi böylesi bir ortamda Türkiye'de Amerika dedin mi kardeşim, işte söylediniz, terörü besleyen onlar. Şimdi dikkat edin İsmet Bey, Türkiye'nin içindeki terör örgütleri, yani PKK'sı, FETÖ'sü, DHKPC'si, silahlı terör örgütleri Türkiye'de etkisiz hale getirildikçe bu sefer PYD'yi başında sardılar.
Evet.
PYD etkisiz hale getirildi. Yani terör örgütleri etkisiz hale getirildikçe bu sefer bir devleti resmen terör örgütü gibi Türkiye'ye karşı kışkırtıyor.
Yunanistan'ı.
Onu silahlandırıyor.
Evet.
Yunanistan'ı. Şimdi bu durumda yani bu muhalefetin, bir saniye kardeşim ya, bunların iktidarı davet edip, ey iktidar gel bakın ya, biz abluka altına almıyoruz, nefes alamıyoruz, Türkiye'yi sıkıştır diyor. Balkanlar öyle, Kafkas öyle, yukarıda Ukrayna öyle, Gürcistan öyle, Kırım öyle. Ya bir gel, gel bakalım ya, biz ne yapacağız? Gel şunu bir oturalım, bir konuşalım. Türkiye'de bir gel beraber bir ulusal politika belirleyelim ve bunu el birliğiyle evet, savunalım denmesi gerekir. Yani Türkiye'nin, bakın Avrupa'da sizin de dikkatinizi çekmiştir.
Evet.
Çilisinde de öyle oldu, İtalya'sında da öyle oldu. Ulusal çıkarları çok net, çok açık, savunmayan hiçbir siyasi hareket iktidara gelemiyor. Macaristan'da böyle oldu.
Evet.
Türkiye'de siz yani terör örgütüne karşı, PKK terör örgütüne karşı eğer net bir çizgi ortaya koyamazsanız bu milletten oy alabilir misiniz?
Evet.
Biz bu millet açla kaldı, yoksulla kaldı, başı açık, ayağı çıplakta kaldı. Ama bunların hepsini yendik. Ama ne için yendik? Ne için bunlara katlandık? Bu misaki milli sınırları içerisinde egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı evet, koruyalım diye yaptık. Şimdi egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, bir üniter birliğimizi, yani bütünselliğimizi ze yönelecek her tehdidi bu bizim millet affetmez.
Evet.
Yani o nedenle muhalefetin özellikle bu konulara çok dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Yılmaz Bey, bugün de programımızın sonuna geldik. Süremizi doldurduk.
Çok teşekkür ederim. Sesim biraz bozuktu. Gripal bir durumum var o nedenle.
Yo yo, gayet yani, iyi geldi. Gayet iyi geldi.
Bakma olan biliyorum.
Sayın dinleyiciler, bundan sonra önümüzdeki hafta yeni yayın dönemine geçiyor Sputnik Radyo. Sizlerle 15-16 arasında buluşacağız ve 15-16 arasında konuklarımızla beraber Türkiye gündemini, Ankara'daki siyasi kulisleri değerlendireceğiz. Programımızı kapatıyoruz. İrem, Eylül ayının sonuna geldik. İstersen Bülent Ortaçgil'den Eylül Akşamı parçasıyla veda edelim. Thank you.
ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. Aynı anda, aynı sessiz geceye doğru İçim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Senin cebine girmiştir. Belki aynı posta kutusuna değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını İzlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.